Ömer Seyfettin. Sebat. Seslendiren Akın Altan. 21 Ağustos. Selanik. Dün burada birisine, mektep arkadaşıma rast geldim ki 5 senedir kendisini görmemiştim. Bu anlaşılmaz, incelenemez bir simadır. O kadar belirsiz, belirsiz olduğu kadar manidar, güleç, şen. Beni görür görmez, ''Vay, sen misin?'' diye aykırdı. Elini sıkmaya, ne yaptığını sormaya vakit bırakmadan bir laf tufanı, bir artezyen fışkırmasıyla devam etti. ''Oh, bilsen ne kadar memnun oldum seni görmekten. Hiç değişmemişsin. Ben nasılım? Şüphesiz iyi değil mi? Evet, buraya pek vefalı devam ediyorum. Burada çok oturacak mısın?'' Aman şimdi resim atölyeme gidiyorum. Kuzum beraber gel. Bak, reddetmeyeceksin. Çünkü istirham ediyorum. Onun konuşma tarzının bulaşıcı hızıyla cevap verdim. Reddetmiyorum. Kabul ediyorum. Fakat... Eski teklifsizliğimizin birden uyanan çekici samimiyeti içinde, neşeli ve memnun, eğer izin verirse kendisiyle konuşabilmek, hayatına dair bazı şeyler sorabilmek arzu ettiğimi alay ederek söyledim ve... Ansızın geriye dönüp 5 sene önceki dostluğun en sevimli bir hatırasını tekrar ettim. Bu da şüphesiz lütfunuza, merhametinize muhtaçtır sevgili haydudum. Müsaade ediyor musunuz? Gülerek 4 peki'yi birbiri arkasına sıraladı. Peki, peki, peki, peki. Mektepte söz söylemeye kimse meydan vermediği için hepimiz ona bir haydutsun ki derdik. Her rast geldiğin konuşan insandan konuşma hakkını acımadan gasp edersin. Galiba bu hatıranın uyandırdığı unutulmuş hatıraların etkisiyle birkaç saniye daldı. Ben fırsattan istifade etmeye başladım. Çoktan burada mısın? 3 seneden beri. Ne yapıyorsun? Ressamım. İşte gidiyoruz. Göreceksin. Atölyeme bak. Ne güzel. 3 senedir bıkmadım. Artık ben hiçbir şeyi soramıyordum. O anlatıyordu. Mektepten çıktıktan sonra Beyrut'a gitmiş. Ondan sonra buraya gelmiş. Bazı özel mekteplerde resim dersi verdiği gibi özel dersler de veriyormuş. Fakat İstanbul'daki ailesi haftada 3 mektup gönderiyorlarmış. Mutlaka gel diye. Onu evlendireceklermiş. O da buna kesinlikle razı olamazmış. Onu dinlerken etrafıma dikkat edemiyordum. Tanımadığım yerlerden geçiyorduk. O koluma girmişti. Atölyesine gelmişiz. İşte burası, dedi. Dar ve kaldırımları düzenli, temiz bir sokak. Karşıdaki evin alt katındaki büyük odada 3 genç Rum kızıyla 10 yaşında tahmin olunabilir küçük bir çocuk oturuyorlardı. Ona gülerek selam verdiler. Ben, "Oo, komşularınız estetiğe pek uygun," diye alaya başlıyordum. Dik bir merdivene tırmanmaya başladık. Devam etmeme meydan vermeden diyordu ki, ''Oo, bilsen bu sanat, bu güzel sanat ne kadar avutucu, ne kadar müşfik. Güzel sanatların büyüklüğünü kim inkar eder? Onda kim sakınca görürse hain bir hissizdir. Yalnız fakirler hariç. Fikrimce kişisel serveti olmayanlar güzel sanatları değil yapmak, sevmeye bile layık değildirler. Güzel sanatlar para kazandırmaz. Şöhret kazandırır, ekmek vermez, teselli verir, mutluluk üretmez, mevcut bir mutluluğu alkışlar. Kısacası o bir sanatkardan asla bir ev yapamadığı halde bir evi mükemmelen süsler ve dayayıp döşer. Cebinden büyük kapıyla uyumlu olmayan küçük bir anahtar çıkardı. Onunla kapıyı açtı, içeri girdik. Hoş bir boya kokusu bizi karşıladı. Burası geniş bir oda. Adeta bir salondu. 20'ye yakın sehpa, büyük ve bitmemiş tabloların altında boyun eğmiş ve uykulu bir sessizlikle duruyorlardı. Bu tuhaf karışıklık beni sormaya mecbur etti. ''Burada başkası da çalışıyor mu?''
''Yok, yalnız ben.''
''O halde bu kadar sehpa fazla değil mi?'' Gülerek cevap verdi. ''Oo, azizim, tabiatımı bilirsin. Her şeyden çabuk bıkarım. Bir tanesini bitirmeden diğerine başlıyorum. Gerçi küçük tabloları bitiriyorum. Fakat büyükleri şimdiye kadar bir tane bitiremedim. Başladıklarımı da atmaya kıyamam. İşte vakitsiz doğan çocuklar gibi yarım yaşamaya mahkumdurlar. Onların matemleri bende başka eylemler uyandırır. O uyanan eylemler sanat kuruntusuyla kaynaşarak bir hayal olur. Al sana işte bir tablo. Kolumdan tuttu. Odanın köşesine. Büyük pencerelerin inmiş beyaz perdelerinden süzülen, bulanık ışıklardan oluşan hafif gölgelerin yoğunlaştığı köşeye götürdü. Temiz kayından, şık bir sehpa üzerindeki tablonun üstüne örtülmüş, mavi ve ince bir kağıdı kaldırdı. Bu, bitmiş bir resimdi. Bu o kadar güzeldi ki, bütün yüce şeylerin, ruhlarda ansızın uyandırdığı o belirsiz zevkten kendinden geçmeye benzer bir hisle beni düşündürdü. Karanlıkça bir atölye. Birçok bitmemiş tablolar. Yere devrilmiş boya çanakları, üstü beş paketleri. Şişeler, tabaklar. Bunların arasında çok ve kumral saçlı, genç bir ressam, alçak bir iskemleye bıraktığı büyük ve beyaz paletine bir demet oluşturan fırçalarına dalmış düşünüyor. Sağ omzunun üzerinden bir peri pembe ve hafif bir yelpaze ile onun saçlarını dalgalandırıyor ve şefkatli bakışlarla gülümsüyordu. Elimde olmadan, "Oh, ne güzel!" dedim. "Buna ne isim veriyorsun?" "Tatlı eylemler. İyi değil mi?" Manyetize olmuş gibi tablonun başından ayrılamıyordum. Bu sanatkârhane kargaşa, görünmez gölgelerin belirsiz resmedilişleri, perinin yelpazelediği genç ressamın alnındaki küçük ter tanelerinin bu kadar doğal bir biçimde resimleşmesi. Bütün bunlar beni hayran ediyordu. O kolumdan çekti. Diğer tablolarını, o büyük ve bitmemiş tablolarını gösterdi ve anlattı. Tatlı eylemleri gördükten sonra bunlar bana pek sıradan geldiler. Nihayet, "Hadi odama gidelim," dedi. Atölyeden çıktık. Bitişik bir odaya girdik. Burasını arkadaşım, servetinin mutlu genişliğinden meydana gelen sanatkârhane bir zevkle döşemişti. Kalın ve lacivert perdelerin altında mavi ve ince tüller, büyük bir kelebeğin koparılmış, büyük ve şeffaf kanatlarına benziyordu. Küçük bir masa, üzerinde koyu bir Japon örtüsü, duvarlarda karşılıklı tablolar ve değerli seccadeler. Büyük bir koltuk, pencerenin sağında lacivert kadifeli bir kanepe, küçük ve ceviz bir kütüphane, sonra büyük bir halı ki bütün döşemeyi örtüyordu. Cebinden paketini çıkardı, bana bir sigara verdi. Ben masanın önündeki sandalyeye oturmuştum. Verdiği sigarayı içiyor, bu hoş ortamın lacivert döşemelerle kuşatılmış, hafif ve kirli, lacivertleşen havasını soluyordum. Gözlerim masanın üzerinde, şüphesiz hiçbir cereyanda kalması ihtimali olmayan kağıtların üstündeki press paper'a, kağıt ağırlığına dalmıştı. Bu yumurtadan büyük, kristal bir küreydi. Elime aldım. Gayet sanatkârhane yapılmış bir saat olduğunu anladım. Rakamlar bir büyüteçle bakılıyor gibi gayet büyük görünüyor ve kalın kristalin altından işlediği pek az duyuluyordu. Arkadaşım sordu. "Hayatımı, işimi nasıl buluyorsun?" Press paper'ı tekrar o hareketsiz kağıtların üzerine bırakarak ona döndüm. "Oh, gıpta ettim. Fakat bitmemiş tablolarını tamamlamak için biraz da sebata sahip olsan..." Sigarasını şiddetle içerek, "Rica ederim," dedi. "Bu sebat dediğin şeyi benim için temenni etme. Ondan nefret ederim. Kendimle meşgul olduğum bir şeye karşı azıcık sebat hissedecek olursam, bütün başarısızlıkların, kederlerin, hayıflanmaların bende toplanacağına kesinlikle eminim. Ben ondan ne kadar uzaklaşırsam, ne kadar uzaklaşabilirsem o kadar mutlu olurum. Ve herkes de böyledir." Güldüm. "Oo, böyle şey olur mu ya? Bu kadar garip, bu kadar aksi bir fikir." Yine bir laf taşkını, yakın bir çağlayanın kahkahayla karışık gülümsemesi gibi onun dudaklarından taştı. "Bilakis pek doğru ve tabii. Şimdi sebat için felsefemi izah edeyim. Belki bunu yanlış bulacaksın. Fakat hoş görülebilirsin. Çünkü bütün yargılarımız bizim bakış açımıza göre değişir. Hatta düşünce tarzımız bir olduğu halde bakış açılarımızın birbirinden farklı bulunması bizim aramıza uçurumlar koymaya yeter. Bütün tartışmaları neticeden uzaklaştıran bu bakış açısındaki zıtlıktır. Şimdi ben bakış açımı söyleyeyim. Genel ve istiaresiz. Sebat, biz bunu süsleriz, püsleriz, büyük bir şey olarak kabul ederiz. Değil mi? Halbuki şunu tarafsız ve çıplak düşünelim. Ahlaki karşılığını aynı manaya gelen bir kelimeye çevirelim. Ne olur? Mesela inat. Bir nevi inat. İnadın kimlere özgü olduğunu söylemeye hacet yok. Bunu sen de bilirsin. İnadıyla meşhur bir yaratık vardır ki, küçük bir ırmağın üzerinden geçmemeye bütün varlığıyla inat ve sebat eder. Birkaç kilometre dayak yer. O kadar kararlıdır ki, zavallı sahibi yolu değiştirmeye mecbur olur. Şimdi şu hayvanda inadın, yani sebatın huysuzluğu bolca bir dayakla son bulur. Fakat konuşan hayvanda, insanlarda, bütün hayat boyu sürer. Açtığı yarayı hiçbir şey kapatamaz. Mesela bir tüccar düşün. Bu zat pamuk ticaretiyle uğraşıyor. Servetinin yarısını kaybetmiştir. Şimdi inat etmese, yani sebat etmese, iş değiştirse belki zararını kapatabilecektir. Bu belki, herhalde onun, belki kaybettiğimi bu yüzden kazanacağım. Hayalindeki sebatın belkisinden daha emin ve faydalıdır. Bununla birlikte o yine sebat eder, o ticarette iflas eder. Edebiyatta da böyle. Parnasları düşün, sonra romantikleri, sembolistlerin içinde bazılarını. Pardon, kendi edebiyatımızı düşünelim. İşte yeniler, işte eskiler. İlerlemek sadece eskilikten sıyrılmak değil mi? Benim fikrim bu. Çünkü ilerleme eseri denilebilen bir şey yoktur ki eskisine benzesin. Falan şey ilerliyor denilir. Yani durumu değişiyor, başkalaşıyor. Yani eskilikten çıkıyor demektir. Her şeyle beraber edebiyat da tabii ilerleyecek. Yani eskilikten ayrılacak. Bunu eskiliğe mahkum etmek, ilerlemenin doğal yasasına engel olmak gibi boş bir şey. İşte hakikati bu açılardan değerlendirenler, eski tarzlarında, gazel söylemede, kaside yazmada sebat etmediler. İlerlemeye, yani yeniliğe yöneldiler. Bugün kütüphanelerimizin en saygın yerlerini işgal eden kitapları meydana getirdiler. Bir şair tanırım ki, senelerce gazel yazdıktan sonra tarz değiştirmiş. Hakikate karşı inat, yani sebat etmemiş. Gerçek edebiyata yönelerek ilerlemiş, en kuvvetli yazı yazanların saygısını kazanmıştır. Sonra işte tanımadığım bir zat ki, gayet zeki, erdemli, bilgiliymiş. Bu tarzında sebat etmiştir. Ve Bursa'da vaktiyle yayınlanan Fevaid dergisinde, "Biz gazel yolunu terk edemeyiz. Sizi zorlayan yok ha? İstediğiniz tarzda söyleyebilirsiniz. Şunda 5 kişiden ibaret kaldınız." denilecek olursa cevaben, hakiki bir şairlik yeteneğiyle yaratılmış olarak yetişmekte olan zeki insanların bu tarzı yeniden diriltecek kadar çok olduğunu övünerek beyan ederiz diye inatçılığını ilan etmiştir. Bugün 15 senelik edebiyat hayatında ne vakte kadar anlamında ne vakte dek gibi soğuk ve sevimsiz sözlerle tıka basa dolu gazellerinden başka hiçbir esere sahip değil. Şimdi bu zat sebat etmeyeydi, yani inat etmeyeydi, o köhne ve sınırlı edebi tarzı terk edeydi, bugün rivayet olunan sözde edebi gücüyle belki faydalı bir yazar yahut uyuklatmadan okunur bir şair olurdu. Bu kısım sebatkarların inatları mantıklarını karartmış, hatta onlara zavallı İsagoji'yi bile unutturmuştur. Derler ki, biz eski tarz edebiyatı diriltmek arzusundayız. Sen sorsan ki, vay,
Eski tarz edebiyat öldü mü? Fuzuliler, bakiler, nefiler, nedimler, naili kadimler ve eserleri.
Hayır, derler. Onlar ölümsüzdür.
O halde ölmeyen bir şey, ölümsüz olan bir şey nasıl diriltilir?
Al sana bir karşı görüş ki, uyuşmamış ama adeta çarpışmıştır. Sebat, her şeyde zannediyorum böyle zararlı. Evet, düşünülürse başarılı olunacak bir şeyin sebata asla ihtiyacı yoktur. Onu sıkılmadan doğal bir şekilde başarırsın. Bir şey ki ona saldırmakta güçlük çekiyorsun. O vakit sebata, inada, yani zahmet çekmeye ihtiyacım var.
Sonra kumara gelelim. Çantamın ayrı bir gözünde 20 liram var. Kendimce bir usul takip ediyorum. Bütün kumarcıların sebatının meyvelerini, inatlarının kazancını topluyorum. Bak nasıl? Bu 20 lirayı 4'e böl. 5 lira eder. İşte ben her gece kumar masasının başına giderim. Oynamaya başlarım. 5 liram gitti mi? Bu gece şansım yok der, kalkarım. 10 lira kazandım mı? Bu kafidir der, yine kalkarım. Şimdi 5 lirayı verdiğim gece, onu tekrar alabilmek inadıyla 5 daha, sonra bir 5 daha, belki sonra bir 5 daha versem, sermayem, pardon, ana param mahvolacak. Yahut 10 lira kazandığım gece, yeşil örtünün üzerinde parlayan paraların hepsini kazanmak hayaline yenik düşerek, bu emelde sebat etsen, kazandığımı verdikten başka zarar etmeyeceğim ne malum? İnanır mısın, bu yöntemle her ay ana paramdan fazla para alıyor ve hiç zarar etmiyorum. Bak, bir ay 30 gece. Bunun 15'i şanssızsa, 15'i mutlaka şanslı. Şanslı gecelerim 10 lira verdiğine karşılık, şanssız gecelerim 5 liramı alıyor. Bunu bütün arkadaşlarıma öğrettim. Fakat inatlarına, kaybettikleri vakit zararlarını tekrar çıkarmak, kazandıkları vakit daha fazla kazanmak inadına şiddetle yenik düştüklerinden faydalanamadılar.
Sigarasını unutmuştu. Ağzına götürdü. Sönmüştü. Kalktı, kibriti aldı. Tekrar sigarasını yaktı ve devam etti.
Evet, her şeyde inat. İşte mesela ben buraya geldiğim vakit İngilizceye başlamıştım. 3 ay geçti. Daha doğru dürüst cümle okuyamıyordum. Düşündüm ve itiraf ettim ki buna karşı yeteneğim yok. Hemen terk ettim. Almanca'ya başladım. Bu kolay, bana uygundu. Şimdi İngilizce'ye bir kere başladım diye sebat edeydim. Onu öğrenemedikten başka Almanca'dan da olacaktım. Şimdi vicdanen itiraf ederim ki Almanca'yı sebatsızlığıma borçluyum.
Bak, sen tatlı eylemleri çok beğendin değil mi?
Halbuki senin tavsiye ve arzu ettiğin sebata sahip olaydım, o gördüğün tabloları tabii bitirmiş bulunacaktım. Sonra o yarım bırakılmış tabloların matemini, elemini hissedemeyecektim. Tatlı eylemler meydana gelmeyecekti. Ben sebatkar olaydım, gerçi 20 tane sıradan ve büyük tabloya sahip olacaktım, fakat bir tatlı eylemlere asla. İşte bu beğendiğin tabloyu da dostum, sebatsızlığıma borçluyum. Oh, nasıl izah etmeli? Söyleyeceklerimin hepsini birden söylemek, arzu ettiğim için hiçbirini söyleyemiyorum. Öne sürmek istediğim delilleri karıştırıyorum. Mantıksal tutarlılık kayboluyor. Nihayet tekrar edeyim ki sebat, inat demektir. İnatsa, o meşhur inatçıya yedirdiği dayakların 10 mislini insanlara ikram eder ki, biz bu ziyafete galiba kötü talih diyoruz. Sakın bana onu tavsiye etme. O, bir sanatkarın ölümü, kör olması demektir. En büyük şairler, en hakiki sanatkarlar, en büyük dahiler, dünyanın en hercai ve en sebatsızlarıdır.
Sebat, doğada bile yoktur.
Bir asrın 360 şu kadar bin gününün hangisi birbirine benzer? Ezeli bir değişim süreci. Sebatı doğal sayanlar, dünyada mutlak hareket hayal edenlerdir.
Ne kadar sabit olsalar, zamanın mutlak değişimi karşısında
göreli bir inatla üzülmüş olurlar. Saçma diyeceksin değil mi? Fikrim saçma. Sigarasının mavi ve beyaz dumanları içinden kanepeye yatar gibi yaslanmış, ayaklarını birbiri üstüne atmış, canlı bir soru işareti şeklinde parlak bakışlarıyla bana bakıyordu. Ne cevap vereceğimi, nasıl itiraz edeceğimi tayin edemiyordum. Nihayet, köhne bir bilgelik taslama şaşkınlığıyla sakin ve tereddütlü fısıldadım. Cidden saçma. Zira manendi şeker sabit olur nabit olanlar. Yani ağaç misali büyür yerinde sabit olanlar. Şiddetli bir kahkaha fırlattı, sıçradı. Ellerini omuzlarıma koydu. Hala gülüyordu. İşte, dedi. Sende de bir sebat ki bakış açısına ait. Son.